Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 20.
Mustafa Kemal cepheye doğru yola çıkmadan önce arkadaşı Rauf Orba'ya, Enver benim çalışmamı engellerse ona karşı tertip almaktan ve nifak çıkarmaktansa İstanbul'a dönerim demişti. Dipnot, Bayur, sayfa 51. Ama yerinde kalmayı sürdürdü ve Arap kabilelerine komuta eden Osmanlı subaylar arasında gruplaşmalar oldu. Bu subaylardan biri tıknaz yapılı, yuvarlak kafalı Ali Çetinkaya adında bir fedaiydi ve Enver'e bağlılığını açıklamıştı. Uzun bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Baskıcı İstiklal Mahkemesi'nin reisi olunca bu kararından dolayı Mustafa Kemal'den özür dileyecekti. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu Osmanlı subayları için Libya'daki savaş hem bir vatanseverlik görevi hem de politik bir gereksinimdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti devletin bütünlüğünü koruma konusunda Sultan Abdülhamit'ten daha yetenekli olduğunu göstermek zorundaydı. Araplara da yeniden yapılandırılan Osmanlı Devleti'nin onları koruyabileceği kanıtlanacaktı. Libya'da savaşan subaylar ise gösterdikleri çabanın mesleklerinde ilerlemelerini sağlayacağını umuyorlardı. Yaşam öyküsü yazarı Hikmet Bayır, Mustafa Kemal'e Libya'yı savunmak gibi umutsuz bir göreve niçin katıldığını sorunca, o da bunun böyle olduğunu o sırada ben de görüyordum. Ancak orduda ve ekranım olan subaylar arasında maddi ve manevi sıramı muhafaza etmek için buna mecburdum. Esasen İstanbul'da beni fiilen işsiz bırakıyorlardı diye yanıtlamıştı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 50. Mustafa Kemal'in mesleği nedeniyle Libya'ya gitmesi gerektiğine inandığından kuşku duymamız gerekmez. Ama acaba bu görevin yararsız olduğunu bilmenin yanı sıra, yokluğunda Yunanlıların kendi doğum yeri olan ve annesinin hala yaşadığı Selanik'i ele geçireceklerini tahmin etseydi yine de gider miydi? 8-9 Mayıs 1912'de Bingazi'den arkadaşı Salih Bozok'a gönderdiği mektupta iyimser bir görüşle arkadaşlarıyla birlikte üstlendiği görevin vatanın bu sıcak ve samimi ufuklarını tamamen temizlemek olduğunu yazmıştı. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1 sayfa 137. Ama 21 Aralık'ta büyük felaket Balkanları vurunca İtalyanlara karşı Bingazi'de savaşma konusunda pek ani bir serserice kararla derneğe gitmiştim diyecekti. Dipnot, Mithat'a denli yazılan mektup, adı geçen eser cilt 1 sayfa 146. Bilgeliğe deneyimle erişilir. Mustafa Kemal Libya'da zamanının çoğunu İtalyanların elindeki Derne dışındaki Ain Mansur veya Ain Mansur kampında geçirdi. Bu kampı oluşturan Enver, mermi üreten bir atölye, Al Cihat yani Kutsal Savaş adlı gazeteyi çıkaran bir matbaa, bir askeri eğitim kampı ve kabile şeyhlerinin oğullarının ders gördüğü bir okul da kurmuştu. Dipnot, Stoddard, sayfa 75. Sağlığının bozulması Mustafa Kemal'in çalışmalarını frenledi. 17 Ocak'ta Derne dışındaki bir çatışmaya katıldıktan sonra sol gözü mikrop kaptı ve geçici olarak görme yeteneğini yitirdi. Kamp hastanesinde bir ay tedavi edildi ama 4 Mart'ta katıldığı başka bir çatışmadan sonra göz rahatsızlığı tekrarlayınca bir hafta yataktan kalkamadı. 22 Mayıs tarihli mektubunda hala sol gözünü kullanamadığını, doktorların tedavi olması için Mısır'a gitmesini önerdiklerini ama reddettiğini yazıp, bu harbin bitmesinden sonra askeri hayata veda ederek istirahat köşesine çekilebilmek ihtiyacı bilmem nasıl sağlanacak diye eklemişti. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 140. Bingazi'deki Osmanlı subayları en fazla Sünusi tarikatının gücüne güveniyorlardı. Sufi denilen Müslüman mistiklerin oluşturduğu bu tarikatı, Cezayirli Muhammed bin Ali al-Sünusi 1843 yılında Bingazi'de ilk zaviyeyi açarak kurmuştu. 19. yüzyılın sonlarında bu bölgedeki Arap kabilelerini Osmanlılar adına Sünusiler yönetiyordu. Dipnot, John Wright, Libya, Ernest Benn, Londra, 1969, sayfa 109-117. Batıda Büyük Sünusi adıyla tanınan Muhammed bin Ali al-Sünusi, Mısır sınırının hemen batısındaki Batı Sahra'nın Cabup vahasında gömülüdür. 1911'de burası 2. Ardılı Seyyid Ahmet Şerif'in karargahıydı. Ahmet Şerif'in Seyyid ünvanı Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği iddiasını yansıtıyordu. Ahmet Şerif Osmanlı halifesine son derece sadıktı. Üstelik İtalyanların bölgeyi işgali yalnızca Müslümanların yönetimini değil, aynı zamanda kabilelerin topraklarını ve yaşamlarını da tehdit ediyordu. Enver'in ve pan-İslamizm taraftarlarının anlamadığı tek nokta, Müslüman dayanışmasının yalnızca kendi çıkarları ve kendini savunma içgüdüleri söz konusu olunca etkili hale geldiğiydi. Bingazi'de İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü koruma arzusu, Arap kabilelerinin yaşamlarını kendi denetimleri altında tutma isteğiyle örtüşmüştü. Yalnızca Enver'in değil, batılı stratejistlerin çoğunun Libya Savaşı'ndan çıkardığı sonuç, Müslüman dayanışmasının en azından potansiyel olarak çok güçlü olduğu biçimindeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olaylar ise bunların nedenli hatalı olduklarını kanıtlayacaktı. 6 Mart 1912'de Mustafa Kemal Derne hattının tümünü ele geçirdiğinde, komutası altında 8 Osmanlı subayı, 160 asker, bazı gönüllüler, bir topçu bölüğü, İtalyanlardan el konulan 2 makineli tüfek ve 8 bin Arap vardı. Dipnot, Enver'in harbiye nezaretine çektiği telgraftan alıntı. Şıvgın, sayfa 151. Arap askerlerini Sünusi zaviyeleri sağlıyordu ve başlarında bulunan şeyhleri Osmanlı subaylarına karşı sorumluydu. 1911 Ekim'inden 1912 Eylül'ünün sonuna kadar bir yıla yakın bir süre Osmanlıların komutasındaki Arap askerler güçlü topçu desteğine sahip 15 bin İtalyan askerini Derne içinde tuttular. Dipnot Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 115-117, 140-142. İtalyanların ülke içlerine girme çabaları çevredeki tepeler ve vadilerde yaşanan yarım düzine çarpışmayla geri püskürtülmüştü. Osmanlı subaylarının karşısına çıkan tek sorun Arapların akıllarına estiği zaman gelip gitmeleriydi. Kendilerine günlük tayinlarının yanı sıra 2 kuruş, yani 1 altın liranın 50'de biri ödendiği için subaylar kayıtları düzgün olarak tutmak zorundaydılar. Dipnot Stoddard, sayfa 75. Mustafa Kemal adamları ortadan kaybolduğu takdirde para ve yemek verilmeyeceğini söyleyerek şeyhleri uyarmıştı. 25 Ocak 1912 tarihli raporunda İtalyan siperlerine yapılan bir saldırının başarısız olmasının nedenlerini açıklarken, şeyhler için en önemli konunun Osmanlılardan olabildiğince fazla para sızdırmak olduğuna işaret etmişti. Bu nedenle çarpışmaktan kaçınıp savaşı uzatmak onların çıkarlarınaydı. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 134. Kampanya boyunca Mustafa Kemal tipik bir dikkatli genç kurmay subay gibi davrandı. Düzenli olarak keşif kolları çıkardı, nöbetlerin aksatılmamasına özen gösterdi. Nöbet sırasında disiplinli davranma konusunda ısrar etti. Göreve çıkan tüm askerlerin su mataralarının dolu olduğunu kontrol ettiklerinden emin olmaya çalıştı. Tayınların eşit olarak dağıtılmasını, kaşıkların ve hatta peçetelerin temiz olması, subay lokantasındaki garsonların davranışlarını denetlemeyi kendine görev bildi. Yaşamı boyunca düzenli olmaya, bedensel temizliğe ve iyi giyinmeye özen göstermiştir. Bunlar ulaşmayı seçtiği uygarlığın simgeleriydi. Derne dışındaki kampta konuşmalar hazırladı, eğitim yaptırdı. Osmanlı gazetelerinin buraya ulaşmasına ve herkesin okumasına dikkat etti. Tarihsel açıdan çarpışmaların kayıtlarının düzenli tutulmasını istedi. Bu kayıtlarda askerlerin hakiki ruh halleri parantez içinde eklediği gibi yalan olmayacak bir biçimde belirtilecekti. Dipnot Atase, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi, sayfa 101-107-137-139. Vatanseverlik özverisiyle titizlik bir arada toplanmıştı. 8 Mayıs 1912'de Ayn Mansur'dan Selanik'teki arkadaşı Salih'e, Bozok, gönderdiği mektupta Mustafa Kemal şöyle yazmıştı. Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları zabitleriyle bir müsamere yapmıştır. Bu güzel kalpli kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların samimi nazarlarında vatan için ölmek iştiyakını okuyordum. Bu tetebbu dimağımda sizin bütün Makedonya muhitinde tanıdığım arkadaşların, bütün ordumuzun kahraman evlatlarının hatırasını canlandırdı. Kalbimde büyük bir hissi sürur ve gurur hasıl oldu. Ve arkadaşlarıma dedim, vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selamet ve saadeti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Dipnot, Bozok, sayfa 165. Mustafa Kemal'in çağdaşı olan Avrupalı subaylarla aynı özellikleri taşıyan romantik vatansever iyimserliği, daha içinde bulunduğu yıl sona ermeden kötü bir darbe yiyecekti. Fakat hayallerinden silkinip daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olduğunda bile kendisine ve halkına olan inancı hiç sarsılmayacaktı. Mustafa Kemal askerlik konuları üzerinde yoğunlaşırken, Enver Sünusilerle ilişkiler ve İslam dayanışmasının desteklenmesi konularındaki çelişkiye dayanan politikaya kendini vermişti. Mustafa Kemal'in 16 Kasım 1911 tarihinde Jalo veya Jalo vahasına Sünusileri silahlandırmak için gittiği yolunda Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya doğru olmayan bir haber aktarıldı. Dipnot Atase 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi sayfa 47. Gerçekten Nuri Jonker Enver'in temsilcisi olarak 1912 Nisan'ında Seyit Ahmet Şerif ile görüşmek üzere Cağbub vahasına gitmişti. Selanik'teki Salih'e Bozok yazdığı mektupta Nuri şöyle diyordu. Cağbub mahalli mübarekinde 3 yaşında kız çocukları bile sokağa çıkamazlar. Dişi olarak doğanlar doğduğu yerde büyüyor ve orada ölüyor. Bu buraya mahsus. Ordugahlarda kadın erkek bir aradadır. 3 aydır dişiyi çarşaf üzerinden dahi gördüğümüz yok. Öyle bir riyazet ki kendimi Aynaroz'da sanıyorum. Buradan başka bir yere gitmek lazım gelse gideceğimiz yer mutlaka cennet olacaktır. Dipnot Bozok sayfa 166-167. Bu mektup birçok İttihat ve Terakki subayının yaklaşımının karakteristik bir özelliğini gösteriyordu. Arap giysilerinin içinde poz verirken kendilerini romantik çöl savaşçıları gibi görüyorlardı. Yine de davranışları, yoksullukları ve genel olarak geri kalmışlıklarıyla kendilerini şaşırtan Araplara tepeden bakmaktan vazgeçmiyorlardı. Gerçi bu Araplar da Osmanlı sayılırlardı, din kardeşiydiler ama en azından dostlar arasında da şaka konusuydular. Sahil boyunca sığındıkları yerlerden çıkamayan İtalyanlar Osmanlı Devleti'ni pazarlık masasına oturmaya zorlamak için Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'e denizden saldırmaya karar verdiler. 1912 Mart'ında İtalyan filosu Beyrut'u bombaladı. Ertesi ay Çanakkale Boğazı'nın girişini koruyan kaleler bombalandı. Mayıs ayında Rodos'u ve Ege Denizi'ndeki 12 adayı işgal ettiler. Ve Temmuz'da İtalyan torpido botları Çanakkale Boğazı'na girmeyi başardılar. Berlin Kongresi'nden sonra kurulan Orta Doğu Barışı'nın yıkılacağından ve bunun yanı sıra kendi ekonomik çıkarlarının zarar göreceğinden korkan Rusya, Fransa ve İngiltere arabulucu girişiminde bulunarak Osmanlı Devleti'ni İtalyanlara bazı ayrıcalıklar tanıması için ikna etmeye çabaladılar. Ne var ki İttihat ve Terakki Cemiyeti İtalyanların Libya'yı kendi topraklarına katmalarına karşılık sultanın buradaki Müslümanların dini liderlerini tanıması gibi aldatıcı önerileri hükümetin kabul etmesini engelledi. İtalya ile barışa yönelik bir uzlaşmaya ilk önce taraftar olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa bile sadrazamlığa getirildikten sonra Libya'nın onlara verilmesini kabul edemedi. Karadağ 8 Ekim tarihinde Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklayarak Balkan Savaşı'na giden süreci başlatınca içinden çıkılmayacak hale gelen sorunlar çözülmüş oldu. Yaz ayları boyunca gelen raporlar, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan'ın kendi aralarındaki sorunları çözüp Osmanlıların Avrupa kıtasındaki topraklarına hep birlikte bir saldırı düzenlemeyi düşündüklerini belirtiyordu. İtalya Kralı 3. Victor Emmanuel ile Karadağ Kralı 1. Nikolas'ın kızı Elena'nın evliliği iki ülke arasında bir hanedanlık ilişkisi yaratmıştı. Böylece İtalya inançlı Osmanlı hükümetine baskı yapabilmek için elindeki Balkan kozunu oynama fırsatını yakaladı. Balkan tehdidi Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın başından beri savunduğu adımı atıp 18 Ekim 1912'de İsviçre'nin Lozan kenti yakınındaki Uçi'de imzalanan anlaşmayla İtalya'ya istediklerini vermesi için muhtaç olduğu bahaneyi sağladı. Osmanlılar İtalya'nın Libya'yı ilhak etmesini kabul ettiler. Buna karşılık da İtalya Osmanlı güçleri buradan çıktıktan sonra 12 adayı boşaltmayı kabul etti. Enver şaşkınlık ve korkuya kapılmıştı. 27 Ekim 1912 tarihinde İstanbul'daki Harbiye Nazırlığı'na çektiği telgrafta Arap kabilelerine başarının sağlandığını anlatmanın tehlikeli ve Osmanlı güçlerinin topluca bölgeden çekilmesini örgütlemenin olanaksız olduğunu ileri sürdü. Silahlarını ve malzemelerini geri göndermeyi reddederek Bingazi'de kendi kendine yeterli bir yönetim kurulabileceğini iddia etti. Herhalde kendisi de bir Arap hükümetinin başı olarak burada kalmak istiyordu. Mustafa Kemal'in böyle hayallerle işi olmadığından Enver aynı telgrafta Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ile Yüzbaşı Fuat'ın Bulca geri gönderildiklerini de bildirdi. Dipnot Şıvgın sayfa 153-154. Osmanlıların Balkanlarda karşı karşıya kaldığı felaketin boyutlarını öğrenince Enver de fikrini değiştirdi ve 20 Aralık 1912'de İstanbul'a döndü. Dipnot adı geçen eser sayfa 149. Ama bölgeden ayrılmadan önce gerilla savaşının devamı için gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu yaklaşım İtalyanların 12 adayı ellerinde tutmalarına yol açtı ve 2. Dünya Savaşı'nın son aşamalarına kadar adalar İtalyan egemenliğinden kalıcı yararlar sağladılar. 10 Kasım 1912'de Mısır'daki Osmanlı Yüksek Komiseri yani Büyükelçi Rauf Paşa, Mustafa Kemal'in İstanbul'a doğru yola çıkmak üzere buraya geldiğini ve daha Derne'den gelecek 100 kadar Osmanlı subayı ve görevlisinin yol giderlerinin karşılanması için para istediğini rapor etti. Kendi cebinde bunu karşılayacak para yoktu ve geri dönen subaylara Mısır'da başlarının çaresine bakmalarını söylemenin kötü bir izlenim bırakacağını bildirdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 154. Mustafa Kemal Viyana, Macaristan ve Romanya üzerinden İstanbul'a gitti. Bu dolambaçlı yolu gözlerini Avusturya'nın başkentinde tedavi ettirebilmek için seçmişti. Bingazi bölgesinde geçen bir yıl içinde Mustafa Kemal cesaretli, gayretli ve düzenli bir kurmay subayı olduğunu kanıtlamıştı. Gerçekçilik duygusundan bir an için bile ayrılmadan elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Yöre halkıyla çalışmalarında başarılı olmuş ama onların işbirliğine dayanan çılgın planlar kurmamıştı. Her zaman olduğu gibi fikirlerini kendine saklamıştı. Savaş meydanı deneyimini arttırmışsa da tutkularını gerçekleştirmeyi başaramamıştı. 17 Mayıs 1912 tarihinde Osmanlı parlamentosunun şükranlarını bildirdiği subaylar listesinde onun adı yoktu. Listenin başında ise Enver'in adı vardı. Dipnot Bayur sayfa 52. 28 Temmuz 1912'de Sadrazam Said Paşa, meclise Bingazi bölgesinin savunulması konusunda rapor verirken, Enver'in hizmetlerini övmüş ama Mustafa Kemal'den hiç söz etmemişti. Öteki gönüllülerin adlarını da vermesi için ısrar edilince Sadrazam'ın yanıtı, "Yalnız Enver Bey'in adını söylememin sebebi, memuriyete geldiğimden beri onun çok yardımını gördüm" biçiminde oldu. Dipnot Şıvgın, sayfa 85. 1911-1912'deki Çöl Savaşı dış dünyanın ilgisini de çekti. Enver'in kampında Alman subaylar vardı. Yabancı gazeteciler gelip gitti. Diğer Osmanlı subaylarından da ara sıra söz edilmesine karşın en fazla üzerinde durulan kişi Enver idi. İlk kez İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 yılında Selanik'te güç sahibi olunca Napolyonvari hedeflerinden söz etmişti. Bingazi'de ise kendini kabilelerin sevdiği, İtalyanların korktuğu, Arapların bir prensi olarak görmüştü. Sonra tıpkı Napolyon'un Fransa'da iktidarı eline geçirebilmek için 1799'da Mısır'daki ordusunu yalnız bırakması gibi Enver de Osmanlı Devleti'nin kaderini etkilemek amacıyla 1912'de Sirenaik'teki macerasını kısa kesti. Mustafa Kemal 1923 yılında İngiliz gazeteci Grace Ellis'ına şöyle diyecekti. "Ben Napolyon'u hiç sevmiyorum. Çünkü Napolyon her şeye kendi şahsını sokardı. Mücadelesi muayyen bir dava için değildi, kendi şahsı içindi. İşte bu cihetle adamlar için gayri kabili içtinap, yani kaçınılmaz olan fekakete uğradı." Dipnot, ASD 3, sayfa 81. Sözünü ettiği bu gibi adamlar arasında Enver'in bulunduğu açıkça belliydi.
Ayrım sonu.